Ayrım 3.
Rehberlik konusu ilk olarak 7. Milli Eğitim Şurası'nda ele alınmıştır. Ancak bu şurada liselerin çok amaçlı olması fikri benimsenmemiş, üniversitelere hazırlayan kurumlar olarak kalmalarında yarar görülmüştür. Orta öğretim programlarının çeşitlendirilmesi ve rehberlik konusu 8. Milli Eğitim Şurası'nın ana temasını oluşturmuştur. Bu şurada programların A. Yüksek öğretime, B. Mesleğe ve hayata, C. Hem yüksek öğretime hem de mesleğe ve hayata hazırlamak üzere çeşitlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 9. Milli Eğitim Şurası da aynı görüşü benimsemiş ve orta öğretimin 1. sınıfının 9. sınıf, yönelme sınıfı olması, bu sınıfın sonunda öğrencilerin isteklerine, kabiliyetlerine ve derslerdeki başarı derecelerine göre yukarıda sayılan programlardan birine yöneltilebileceği, programlar arasında yatay ve dikey geçişlere olanak verilmesi gereği kabul edilmiştir. 9. sınıfın sonunda yapılacak olan yöneltmede, sınıf öğretmenler kurulunda rehberlik servisinin ve sınıf öğretmeninin görüşünün ve öğrencinin isteğinin incelenerek sonucun öğrenciye bildirilmesi ve yöneltme tavsiyesinin zorlayıcı değil yol gösterici nitelikte olması ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca 9. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik dersinin öğretmenlik formasyonunun zorunlu dersi olması da kabul edilmiştir. Anayasamızda Milli Eğitim Temel Kanunu ile bunlara bağlı olarak çıkarılan kanun ve yönetmeliklerde ve hazırlanan müfredat programlarında bireysel eğitime, yönelme, rehberlik kavram ve ilkelerine yer verildiğini görmekteyiz. Nihayet 5-8-1970 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi orta dereceli okullarımızda rehberlik servislerinin kuruluşu ve görevleriyle ilgili esasları hazırlayıp 24 okulda uygulamaya geçmiştir. Rehberlik hizmetlerinin bu alana yatkın ve hizmet içi eğitim görmüş öğretmenlerce yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 1970-71 öğretim yılında bu okullara üniversitelerin psikoloji ve pedagoji mezunları da eğitim uzman yardımcısı olarak atanmaya başlanmıştır. 1974 yılında toplanan 9. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik çalışmalarının amaç ve tekniklerini ayrıntılı olarak belirten bir rapor tartışılmış ve bu raporda sözü edilen görevlerin yürütülebilmesi için programlarda 2 saatin rehberliğe ayrılmasına karar verilmiştir. Halen bazı ortaokullarımızda ve liselerimizde rehberlik örgütleri vardır ve buralarda üniversite ve eğitim enstitüsü çıkışlı okul danışmanları rehber öğretmen unvanı ile çalışmaktadır. Okullarda rehberlik örgütü bulunsun bulunmasın, rehberlik görevleri 1. derecede, bu alanda yeterli eğitimi, deneyimi hatta isteği olmayan öğretmenlerden beklenmektedir. İlk öğretim düzeyinde düzeltici hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezleri, bu alanda yetişmiş personel, araç ve gereç yönünden gelişmiş öyle dursun, gerileme göstermektedir. Yükseköğretim kurumları, bünyelerinde kurdukları sağlık, kültür ve spor daire başkanlıklarında daha çok sağlık hizmeti vermektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışma eğitiminin gelişmesi. Yükseköğretim kurumlarımızda rehberlik ve psikolojik danışma eğitimi ilk olarak 1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün pedagoji bölümünde programa bir rehberlik dersinin konmasıyla başlamıştır. Bu yıllardan itibaren üniversitelerin pedagoji bölümlerinde okutulan dersler arasında rehberlik konularına da yer verildiği görülmektedir. 1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünün psikoloji programına danışma psikolojisi dersi konmuş ve bu ders 1982 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 1965 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü adıyla bir bölüm de oluşturulmakla birlikte bu bölümün programında rehberlik alanı ile ilgili bir ders bulunmuyordu. Ancak bu kurum daha sonraki yıllarda bünyesine bu alanda yetişmiş öğretim üyelerini kattıkça gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde rehberlik ve psikolojik danışma eğitimi vermeye başlamıştır. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında ilk lisansüstü eğitim programı 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi eğitim bölümünde başlatılmış. Bunu kısa bir süre sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin açtığı lisansüstü program izlemiştir. O yıllarda ülkenin rehberlik elemanına ihtiyacını göz önünde bulunduran Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, yürütmekte olduğu lisansüstü programlara ek olarak psikoloji lisans öğrencilerine 18-21 kredilik bir psikolojik danışma ve rehberlik sertifikası programı uygulamaktaydı. Böylece seçimlik derslerini psikoloji ve rehberlik sertifika programının dersleri arasından seçen bir öğrenci, genel psikoloji eğitiminin yanında bu alana özgü bilgi ve beceriler de kazanıyordu. Yükseköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1982 yılına kadar birkaç yükseköğretim kurumunda lisans ve lisansüstü düzeyde verilmekte olan rehberlik ve psikolojik danışma eğitiminin o yıldan sonra hızla yaygınlaştırıldığı görülmektedir. Yükseköğretim Kanunu ile eğitim enstitüleri, eğitim fakülteleri olarak örgütlenmiş ve yeni eğitim fakülteleri açılmıştır. Bu kurumlardan evvelce lisansüstü eğitim yapanlar da lisans öğrencisi almaya başlamışlardır. Halen rehberlik ve psikolojik danışma alanında lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının sayısı 14'tür. Bunlardan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, eski adı Eğitim Fakültesi'nin, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünde, diğer eğitim fakültelerinde ise Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dallarında yürütülmektedir. Uygulanan programın adı eğitim fakültelerinde rehberlik ve psikolojik danışma veya psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim bilimleri fakültesinde ise bölüm adı ile aynı olarak eğitimde psikolojik hizmetlerdi. Yükseköğretim Kurulu 1989 yılında uygulanan programların adında bir birlik sağlamak gereğini duymuş ve tümünün adını rehberlik ve psikolojik danışmanlık olarak belirlemiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan çalışmaları değerlendirmek, meslek üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak ve bu alanda bilimsel çalışmaları organize etmek amacıyla meslek örgütleri kurulmuştur. Bunlardan ilki, Yükseköğretimde Rehberliği Geliştirme ve Rehber Yetiştirme Vakfı olup 1972 yılında kurulmuştur. Bu vakıf 1973 yılında İstanbul'da bir bilimsel toplantı düzenlemiştir. Bir ara çalışmalarına ara veren vakıf 1989 yılında yeniden faaliyete geçmiştir. Yine 1989 yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Bu dernek aynı adı taşıyan bir de dergi çıkarmaktadır. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bölümünde, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, orta öğretimde rehberlik uygulamalarının tartışıldığı iki bilimsel toplantı, 1986 yılında yine Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde ve 1988 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek öğretimde rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının tartışıldığı bilimsel toplantılar düzenlenmiştir. Başlıca rehberlik modelleri. Glanz 1961, rehberlik ve psikolojik danışma alanında süregelen uygulamalarda dört temel ve örgütsel örüntünün belirdiğini ifade ederek her birini ayrı ayrı değerlendirmektedir. Aşağıda yazarın belirlediği rehberlik modelleri ve her modelin olumlu ve olumsuz yanları açıklanmaya çalışılmıştır. Merkezileşmemiş, uzmanlaşmamış rehberlik modeli. Bu model, rehberlik hizmetlerini genellikle eğitimin bir parçası olarak görmektedir. Bu anlayışa göre rehberliğin amacı, öğrencilerin öğretimden en yüksek derecede yararlanabilmeleri için uygun koşulları hazırlamak, akıl sağlığını koruyucu ve geliştirici önlemler almak, öğrencilerin kişisel planlamalar yapabilme ve yerinde kararlar verebilme gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu anlayışa göre rehberlik hizmetleri eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olup, bir okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan tüm personel bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Özellikle öğretmenler rehberlik hizmetlerinde birinci derecede rol alan kimselerdir. Bir okulda eğer danışman varsa rolü öğretmen ve yöneticilere çalışmalarında yardımcı olmak, hizmetlerde eş güdümü sağlamak ve toplum kaynaklarını rehberlik hizmetleri için seferber etmektir. Bu anlayışa göre her öğretmen aslında danışmandır. Danışmanlar da öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştıran teknisyenlerdir. Bu modelde rehberlik hizmetlerini yürüten elemanlardan beklenen rol, öğrencilere eğitsel ve mesleki kararlarında ve okula uyumlarında yardımcı olmaktır. Bu rolün gereği olarak rehberlik personeli öğrencilere ihtiyaç duydukları olgusal bilgileri sağlamak, okula alıştırma programları düzenlemek, okulun kuralları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve insan ilişkileri alanında olumlu tutum ve beceriler geliştirici etkinlikler düzenlemek gibi görevleri yürütmekten sorumludurlar. Rehberliği eğitimin bir parçası olarak gören bu anlayışa göre, okulda uzman danışmanın bulunmasında zorunluluk yoktur, olduğu zaman da hizmetleri birçok alana yayılmıştır. Rehberlik hizmetlerinde bilgi vermeye ve grup rehberliğine ağırlık verilir ve psikolojik danışma hizmetleri rehberliğin vazgeçilmez bir ögesi sayılmaz. Rehberlik uzmanları, danışmanlar, bilgi ve ehliyetlerine göre öğretmen ve yöneticilerin yardımcısı olarak çalışırlar. Rehberlik politikasının saptanmasında, hizmetlerin planlanmasında ve yürütülmesinde öğretmen ve yöneticilere, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ise ana babalara danışmanlık yaparlar. Rehberliği öğretim hizmetleri türünden sayıp bu işleri öğretmenlerle yürütmenin şu yararları olabilir. 1. Rehberlik ilkeleri öğretim etkinliklerine yansıyabilir. 2. Grup rehberliği akademik kursların bir parçası olarak planlanıp yürütülebilir. 3. Bütün okul personeli, özellikle öğretmenler, rehberlik hizmetlerinde aktif rol alacakları için hizmetlerin yürütülmesi kolaylaşır. 4. Her öğretmen, öğrencilerin kayıtlarını tutar ve bunları saklar. Bunun için de öğrencilerini daha yakından tanıma gereğini duyar ve elde ettiği bilgileri öğretim faaliyetlerinin etkililiğini arttırmada kullanabilir. 5. Öğrenci güvendiği öğretmeninden yardım isteyebilir. 6. Bir öğrenciye birden fazla öğretmen yardımcı olabilir. 7. Öğretmenler öğrencilerini uzun süre gözleyebilme olanağına sahip olduklarından onların güçlüklerini daha kolay görebilirler ve sorunlarına çözüm bulabilirler. Bu modelin sakıncaları da şöyle özetlenebilir. 1. Öğretmenler özel olarak yetiştirilmedikleri rehberlik alanında hizmet verme durumunda kalmaktadırlar. 2. Her öğretmen anlayışına göre bir rehberlik programı uygulayacağı için hizmetler arasında birlik sağlamak güçleşmektedir. 3. Grup rehberliği hizmetlere egemen oldukça bireysel danışma ihmale uğrayacaktır. 4. Öğrencilerin özelliklerini kaydetme işi öğretmenlerin çok vaktini alabilir. Bu da öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin aksamasına yol açabilir. 5. Kayıtlar belli bir yerde toplanmadığından toplu dosya oluşturma ve dolayısıyla rehberlikte süreklilik sağlama güçleşmektedir. 6. Hizmetlerin birinci derecede öğretmenler tarafından yürütüldüğü ve danışmanın öğretmene yardımcı olmasının beklendiği böyle bir modelde danışmanların hizmetleri öylesine yayılmıştır ki herhangi bir hizmet alanında uzman bir danışmanın varlığını hissetmek mümkün olamamaktadır. Bu modele göre kurulmuş olan bir rehberlik örgütünde çalışacak danışmanların öğretmenlik formasyonuna ve deneyimine sahip olmaları gerektiği savunulmaktadır. Haidt, 1962. Çünkü böyle bir formasyonun ve deneyimin danışmana çalıştığı kurumu, okulu, toplumsal bir ortam olarak tanımasını kolaylaştıracak tutum ve becerileri kazandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca aslen öğretmen olan danışmanların okulda öğretmen ve yöneticiler tarafından daha kolay kabul edileceği savunulmaktadır. Danışmanlar için öğretmenlik formasyonuna ve deneyimine sahip olma koşulunun konulmasının danışmanlık alanına başka disiplinlerden akınları önleyeceği ve böylece mesleki kimliğin korunmuş olacağı unutulmamaktadır. Merkezileşmiş uzmanlaşmış rehberlik modeli. Uzmanlaşmaya önem veren rehberlik modelinde Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ancak bu alanda uzmanlaşmış kimseler tarafından yürütülebileceği görüşü benimsenmektedir. Danışma psikoloğu, psikometrist, sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapisti ve benzeri uzmanlar tarafından verilecek hizmetlerle etkili bir rehberlik ve psikolojik danışma yapılacağı savunulmaktadır. Bu modelde de öğretmenlerin rehberlik çalışmalarına katılmaları beklenmektedir ama öğretmenlerin katkıları bilgi verme hizmetleriyle sınırlandırılmıştır. Bu model hizmetlerin merkezinde psikolojik danışmayı görmektedir. Rehberlik uzmanlarının faaliyetlerini bütün rehberlik ve öğretim alanına yaymalarının onların etkililiğini azaltacağı düşünülmekte ve daha çok psikolojik danışmaya ağırlık verilmesine çalışılmaktadır. Rehberliği bir uzmanlık hizmeti olarak gören bu anlayışın yararlı yönleri şunlardır. 1. Rehberliğin bu alanda yetişmiş elemanlar tarafından yürütülmesi hizmetlerin kalitesini yükseltir. 2. Bu anlayışa göre kurulmuş olan bir örgütte danışmanların rol ve fonksiyonları açıkça belirlenmiştir. 3. Danışmanlar kendi aralarında iş bölümü yapabilirler ve her biri rehberliğin belli bir alanında çalışabilirler. Böylece öğrenciler daha yeterli elemanlardan yardım alabilirler. 4. Rehberlik hizmetleri öğretim ve yönetim hizmetlerinden kesinlikle ayrıldığı için rehberlik uzmanları vakit ve enerjilerini rehberlik hizmetlerinde yoğunlaştırabilirler. 5. Toplu dosya geliştirme ve bilgileri saklama işleri daha sistemli olarak yapılabilir. Bu uygulamanın sakıncalı yönleri de şunlar olabilir. 1. Rehberlik hizmetleri birkaç uzmanın elinde kalabilir. Öğretmenler ve yöneticiler rehberlik hizmetlerinden sorumlu olmadıklarını düşünebilirler. 2. Rehberlik merkezinde yapılan yardımlardan pek az kimse haberli olabilir ve toplanan bilgilerden pek az kimse yararlanabilir. 3. Rehberlik hizmetleri eğitim faaliyetlerinden soyutlanabilir. Bir okulda rehberlik uzmanlarının dışında kalan personel rehberlik politikasının saptanmasında söz sahibi olamayabilir. 4. Rehberlikte psikolojik danışma hizmetleri, bilgi verme hizmetlerini ihmale uğratacak kadar önem kazanabilir. 5. Uzman personel yetiştirmek ve onları okullarda çalıştırmak çok zaman ve para gerektirir. Eğitim programlarına kaynaştırılmış rehberlik modeli. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin akademik programlarla kaynaştırılması son yıllarda üzerinde durulan bir konudur. Eğitimciler, danışmanlar ve rehberlik uzmanları buna çaba göstermekteyseler de bu alanda henüz bir model geliştirilememiştir. Grup rehberliği denemesi, uyum kursları, sosyal planlama ve oryantasyon kursları bu rehberlik modeli için bazı ön uygulamalardır. Öğretim programı yaklaşımları, bir sınıf ortamında psikoloji dersi ve uyum kursları yoluyla rehberlik ve psikolojik danışma yardımının verilmesiyle karakterize edilebilir. Öğretim programında benliği veya kendini inceleme, kaygı ve stresle başa çıkabilme, eğitsel ve mesleki planlama yapabilme, değerleri tanıma gibi konular sınıf faaliyetlerini canlı tutan konular arasında yer almaktadır. Bu modelin yararları şunlardır. 1. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri diğer akademik kurslarla paralel bir yapıya kavuşmuş olmaktadır. 2. Psikoloji muhtevası rehberlik ve psikolojik danışma amacı ile kullanılabilmektedir. 3. Danışmanlar ve rehberlik uzmanları öğretmenlerle daha iyi kaynaşabilmektedir. 4. Rehberliğin sürekliliği ve bütün öğrencilere ulaştırılması bu yolla en iyi şekilde sağlanabilmektedir. Sakıncaları şunlar olabilir. 1. Grup rehberliği yüzeysel, yalın ve anlamsız bir zaman doldurma haline dönüşebilir. 2. Bir kimse hem sınıf öğretmeni hem de danışman rolü oynama durumunda kalabilir. 3. Sınıf bütünlüğü ve program yönünden bireysel istekleri karşılamada esnek olunamayabilir. 4. Program hedeflerini yerine getirmek için çok sayıda ve iyi yetişmiş elemana gerek vardır. İnsan ilişkileri ve grup çalışması modeli. Son zamanlarda ortaya çıkan bu model, insan ilişkileri konusunda beceri ve anlayış kazandırmakla öğrencilerin sağlıklı kişilik geliştirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bunun için çeşitli grup tekniklerinden yararlanılmakta ve öğretim programları içinde bu faaliyetlere yer verilmektedir. Bu programlar mesleki ve eğitsel danışma ya da psikolojik testler gibi rehberliğin spesifik alanlarından çok uyum, sağlıklı düşünme, etkili insan ilişkileri gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu modelin olumlu yanları şunlardır. 1. Uyum ve kişilik olgunluğuna ağırlık veren daha geniş bir rehberlik anlayışına yer vermektedir. 2. Grup çalışmasını herkesin kullanabileceği bir teknik haline getirmektedir. 3. Birçok kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere çalışmasına olanak vermektedir. 4. Disiplinler arası bir yaklaşımdır. Sakıncaları da şunlar olabilir. 1. Test uygulama ve psikolojik danışmaya yeterince yer vermemektedir. 2. Eğitimi yetersiz kişiler tarafından yürütülmeye yatkındır. 3. Belli bir rehberlik örüntüsüne sahip olmayışı, her uygulayıcının kendine göre bir yol izleyebilmesine olanak vermektedir. Rehberlik uygulamalarında belli başlı stratejiler. Matthews'un 1961 sayfa 97, rehberlik hizmetlerinin tarihsel gelişimi içinde çeşitli rehberlik uygulamalarının izledikleri stratejiler yönünden bazı farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir. Bu uygulamaları devamlılık gösteren bir doğru üzerinde göstermek gerekirse, doğrunun uç noktalarının aşağıdaki gibi belirlenebileceğine işaret etmektedir. Eğitici ya da yöneltici. Doğrunun bir ucunda yer alan uygulamada rehberlik bir öğrenme süreci olarak görülür. Böyle bir rehberlik anlayışında amaç bireyin karar verme gücünü eğitim yoluyla geliştirmek ve sonuçta onu kendini yönetebilir hale getirmektir. Öbür uçta yer alan rehberlik anlayışında ise kişinin kapasitesinin, imkanlarının ve varsa sorunlarının bir uzman tarafından değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin ya da izlenecek yolların belirlenmesi ve sonunda bireye bildirilmesi söz konusudur. Sürekli ya da bir probleme bağlı. Bir uçta rehberliği devamlı ve yığmalı, kümülatif bir süreç olarak gören ve bir güçlük, bir sıkıntı içinde olsun olmasın, herkesin rehberliğe ihtiyacı olduğunu savunan anlayış, öbür uçta ise rehberliği kriz durumlarında olan kişilere ya da uyumsuz kimselere verilen profesyonel bir yardım olarak gören anlayış yer almaktadır. Kendi kendini değerlendirme ya da başkaları tarafından değerlendirilme. Bir uçta kişinin bir dış yardıma ihtiyaç duymadan benlik tasarımı ve kimlik geliştirebileceğini kabul eden anlayış, öbür uçta ise bunu ancak başkalarının yardımı ve yorumu ile gerçekleştirebileceğini kabul eden görüş yer almaktadır.